Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Güneş Sönmez. Eserin adı Aylak Adam. Yazarı Yusuf Atılgan. Türü roman. Yapı Kredi Yayınları. 30. baskı. ISBN No'su 978-975-08-02-44-6. Bu kitap 155 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 15 Kasım 2013. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Her şeye karşı duran, karşı çıkan, karşı olan bir adam. Aylak adam. Bir adı bile yok. C diyor. Yusuf Atılgan kısaca. İnsan her şeye bunca karşıyken, kendine de karşı olmadan nasıl sürdürebilir bir karşı yaşamı? C, sıradanlığa, tek düzeliğe, alışılmışın kolaycılığına hiç mi hiç katlanamıyor. Hem farklıyı, hem doğru olanı arıyor. Çabasının boşuna olduğunun da farkında üstelik. Zor bir karakter, zor bir yaşam, yalın bir roman. Aylak Adam. Yusuf Atılgan, Manisa, 27 Haziran 1921, İstanbul, 9 Ekim 1989. Manisa Ortaokulu'nu, Balıkesir Lisesi'ni ve 2. sınıftan sonra askeri öğrenci olarak devam ettiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Nihat Tarlan yönetiminde hazırladığı bitirme tezinin konusu Tokatlık Kani, Sanat, Şahsiyet ve Psikoloji'ydi. O dönemde Akşehir'de bulunan Maltepe Askeri Lisesi'nde bir yıl edebiyat öğretmenliği yaptı. 1946'da Manisa'nın Hacı Rahmanlı köyüne yerleşti ve burada çiftçilikle uğraştı. 1976'da İstanbul'a döndü. 1980'den sonra Milliyet, daha sonra Karacan yayınlarında danışmanlık ve çevirmenlik, kısa bir sürede Can yayınlarında redaktörlük yaptı. Üzerinde çalıştığı Canistan adlı romanını tamamlayamadan kalp krizi sonucu Moda'daki evinde öldü. Aylak Adam ve Ana Yurt Oteli adlı romanlarında psikolojik yabancılaşma ve yalnızlık temasını başarıyla işleyen bir yazar olarak tanındı ve modern Türk edebiyatının önde gelen ustaları arasında yer aldı. Ana Yurt Oteli 1987'de Ömer Kavur tarafından aynı adla sinemaya aktarıldı. Film, Venedik Film Festivali'nde aldığı Vibreske ödülünün yanı sıra yurt içinde ve dışında başka pek çok ödülün de sahibi oldu. 1955'te Tercüman Gazetesi'nin öykü yarışmasında Evdeki Öyküsü'yle Nevzat Çorum adıyla birincilik, Kümes'in Ötesi Öyküsü'yle Ziya Atılgan adıyla dokuzunculuk kazandı. Aylak Adam romanıyla 1957-58 Yunus Nadi Roman Armağanı'nda ikincilik ödülü aldı. Ölümünün ardından Yusuf Atılgan'a Armağan adlı bir kitap yayımlandı. Kitapları: Roman Aylak Adam 1959, Ana Yurt Oteli 1973, Canistan 2000. Öykü Bodur Minare'den Öte 1960, Eylemci Bütün Öyküleri 1992. Çocuk Kitabı Ekmek Elden, Süt Memeden 1981. Çeviri Toplumda Sanat 1980. Kış. 1. Mufassal kıssa başlarsın, garip efsane söylersin. Baki. Birden kaldırımlardan taşan kalabalıkta onun da olabileceği aklıma geldi. İçimdeki sıkıntı eridi. Bu sıkıntı garsonun yüzündendi. Öyle sanıyordum. Paltomu tutarken yüzünü görmüştüm. Gülmekten değil, sırıtmaktan kırışmış, gözleri, ne derler, sırnaşık mı? Yok, yılışıktı. Para versem eli elime yapışacaktı. Vermedim. Çevreme ilgiyle baktım. Erkekler yeni tıraş olmuşlar, kadınlar yeni boyanmışlardı. Yüzleri tasasızdı. Caminin dirseğindeki bacakları kesik dilenci, soğuktan morarmış, çorapsız gazeteci çocuk bile öyleydiler. Sanki onu tanıyormuşum, görsem bilecekmişim gibi bakıyordum geçenlere. Bu gece bencildim, kendi kendime kızdım. Oysa onu bu caddeye pek seyrek gönderirdim. binde bir, güzel bir filmi görsün diye. Önlerde bir yere oturur, yanağı avucuna dayalı filmi seyreder, tam beni düşünmesini istediğim zaman beni düşünürdü. Film bitince eve yürüyerek dönerdi. Kalabalıkla ilgim kesiliverdi. Yine lök gibi oturdu içime o deminki sıkıntı. Bu kere garsonun yüzünden değildi. Biliyordum. İleride locaları derin sinemanın önünde müşteri beklediğini bildiğim şaşı kadının bende uyandıracağı tiksintiyle karışık acımayı düşünür düşünmez döndüğüm yan sokakta, o geceki sokaktı bu, bir yaralı kendine güven duygusuyla ağırlaşmış olarak geldi. Bir ay önce biri siyah bıyıklı iki terziden, niye terzi bilmiyorum, dayak yediğim gecede aynı sebepten aynı sokağa dönmüştüm. Belki bir ek sebep de vardı. Ona bir yardımda bulunmam gerektiği, bu yardımın onun iş gururunu incitmemesi bahanesi ardında gizli, o derin localardan birine onunla girmek isteğinden korkuyordum. Şaşı kadın, karmaşık yollardan bana Zehra teyzemi getiriyordu. Dizinde yatarken yalnız benim bildiğim kokuyla dolu, kimi duran, kimi kıpırdayan dudaklarına bakardım. Arada eğilir, ben büyük, inanılmaz bir şeyler olacağını beklerken salt burnumun ucundan öperdi. Yüzü bana inerken gözleri şaşılaşırdı. Bir ay önce yediğim dayağı hak etmemiştim ben. 5 gün çenem sarılı, sanki bazı insanlara kendimce bir iş uydurup her sefer yanılmamışım gibi Beyoğlu'ndaki terzi dükkanlarını dolaşmıştım. Uykulu sokakta beni çökerttikleri yer lambalardan uzak değilmiş. Birinin kara bıyıklı olduğundan başka şeyler de biliyormuşum gibi arıyordum onları. Kimse anlamıyordu. Sadık bile, bulacaksın da ne olacak diyordu. Anlatacağım yahu, haksız olduklarını söyleyeceğim. Yanlarındaki 3. kişiye yapmak istediklerinin umurumda olmadığını, olmaz, eve gideceğim ben demişti 3.'sü. Orada durduysam, salt merak ettiğimden durduğumu söyleyeceğim. O 2 terziye. Niye terzi? Bilmiyorum. O 2 terziye beni dövmekle haksızlık yaptıklarını anlatacağım. Sonra? Sonu oradaki duruma bağlı. Sadık başını sallıyor, gülüyordu. Onları aramam gerektiğini anlamıyordu. 5 gün sonra suratım iyileşip sargı atılınca aramayı bıraktım. Sonra Orum kızını öptüm. Harbiye'ye yakın caddenin ortası tenhaydı. 2 kişiydiler. Kol kola gülüşerek geliyorlardı. Yanımdan geçerlerken benden yana olanı tuttum, öptüm. Yüzü soğuktu, bağırıştılar. Öteki, terbiyesiz, pis sarhoş dedi. Kafamı hınçla geriye attım gülerken. Gittiler. Ne yamansınız dökme kalıplarınızla, bir şeyi onlara uydurmadan rahat edemezsiniz. Oysa ben sarhoş falan değildim. Bir bardak şarap içmiştim yemekte. Hem onu öpmemiştim ki soluğumda şarap kokusu duysun. Bir sigara yaktım, yürüdüm. Hol sıcaktı. Paltomu çıkarırken kaç kere beni yeniden sokağa uğratan o bildik düşünce geldi kafama takıldı. Öptüğüm kız bir şey dememişti. Yoksa o muydu? Niye gitmedim ardından? Ötekini kovup konuşturmak için ona döndüğüm zaman sus, biliyorum diyecekti. Bir haftadır bana akşam yemeklerini aynı lokantada yedirten düşünceydi bu. O geceki kadında oraya uymayan bir şeyler vardı. Yemek yiyenlerin eşyanın ötesindeydi. Kalktığı zaman garson pilavımı getiriyordu. Kalkmamıştım, başka gece kalkacaktım. Kadın gidince bir yarı bilginin üzüntüsü geldi bana. Başka gece yoktu, gelmiyordu. Bu gece de gelmedi. Belki garsonun yüzünü benden bir hafta önce görmüştü. Sedire oturup radyoyu açtım. Piyano dinlemek istiyordum ama yoktu. Sanki bütün dünya konuşuyor, dans ediyor, operaya gidiyordu. Şu kutunun içinde bana piyano çalacak birini bulamıyordum. Yalnızdım. Kapadım, kalktım. Duvarda ikindi kahvaltısı asılıydı. Yapma ışıkta bozluğu daha bir boz, kahredici. Masanın üstünde sigara küllüğü vardı. Biçimsiz. Kim koymuş onu kitapların önüne? Kaptığım gibi pencereden sokağa fırlattım. Kapalıymış, cam kırıldı. Karşı apartmanın yüzünde bir perde kalktı. Bir kadın kımıldamadan sokağa baktı. Yoksa o mu? Perde indi. Yoksa her şey ben olmadığım zaman benim olmadığım yerlerde mi oluyordu? 2. Burumca şarkı yüzünden mi uyandı? Yoksa onu uyandıktan sonra mı duydu? Bilmiyorum. Şarkı söyleyen pastırmacının karısıydı. Yukarıdakilerin hizmetçisi Eleni evli değil ama ona göre pastırmacının karısıdır. Ayda 30 liraya bazı günler aşağı iner, ortalık süpürür. 2-3 yıl sonra evlenecek. Küçücük bir mezeci dükkanı açacaklar. Eleni anlatırken gözleri parlar. Oysa hep o mezeci dükkanında oturacak adama acır. Sarımsak kokusu sinmiştir üstüne. Adam belki duymaz ama o pastırmadan iğrenir. Yataktan kendi ılıklığından ayrılmak istemiyor. Kalkıp odanın tek penceresinden perdeyi çekse, yıllardır ezberlediği üst üste küçük banyo delikleriyle yandaki apartmanın, o da kendi malı, daha doğrusu babasından kalma, sıvalı duvarlarını görecek. Gökyüzünü görmek için eğilip yüzünü cama dayaması gerekir. Yağmursuz sabahlar, bu bir damla gökyüzü, onu şehrin havasını tahminde çok kere yanıltır. Başını sola çevirdi. Duvarın ortasında Kemal'in çıplağı asılı. Loşlukta belli belirsiz. Dışarıda çıplaklaştırılması kolay bir kadın, o anlık çabasının kısıp açtığı bir sesle süpürgesinin ahengine uymuş şarkı söylüyor. Bu kadın, yatağa itivermediği için belki ona şaşıyordur. Bir gün yukarıdaki avukatın fırsat buldukça arkasına sürtündüğünü anlatmıştı. Ama o yapmıyordu. Soymayacaktı kadını. Sağ bacağını büküp dizini kaşıdı. Babasına benzemekten korkuyordu. Çocukluğunda eski evde sık sık hizmetçi değişirdi. Bazı geceler kesiliveren bağırmalar, fısıltılar, somya gıcırtıları duyardı. Bir gün mutfakta babasını görmüştü. Kopacak gibi gergin, sırtı kamburlaşmış, arkadan kadının kalçalarına sarılmış. Elindeki bardak düşünce doğruluvermişlerdi. Korkunçtular. Babası yürümüş onu tokatlamıştı. 10 yaşındaydı. Kadınlığı, erkekliği biliyordu. Eskiden beri belki teyzesi yüzünden hep iğrenirdi babasından. Oda kapısı tıkırdadı. Yatağın içinde doğruldu. Gel dedi. Eleni kapı aralığında durdu. İşim bitti. Bir burası var toplanacak. Burası kalsın bugün. Temiz daha. Başka yapacağın yoksa gidebilirsin. Ne karanlık böyle bu. Perdeyi açayım isterseniz. Başını salladı. Kadın gitti, perdeyi çekti. Bir an ışıkta durdu. Yüzü ne güzel. Kim bilir benimkisi ne boktandır. Uykulu, şiş. Sokaktan yana odanın camı kırılmış. Taktırayım mı bugün? Tamam. Şu ceketimi versene dedi. Eleni ceketi getirdi. Kaça takarlar camı? Bilmiyorum. 6-7 lira gider herhalde. Bir onluk çıkardı iç cebinden, uzattı. Üstü senin olsun dedi. Mezeci dükkanına yarım kilo sucuk parası. Parayı verirken kadının yüzüne bakmadı ama elini gördü. Canlı, konuşkan bir eldi bu. Önce oda kapısı kapandı. Sonra dış kapı. Terliklerini giydi. Gitti pencereyi açtı. Soğuk. Dışarıya eğilip gökyüzüne baktı. Kurşun rengi. Yağmur yağacak bugün. Ceketini giyip ayak yoluna girdi. Kötü yazarın yasak bölgesi. Neydi o kaldırıp attığım dünkü kitap? Adam sabah kalkıyor, yüzünü yıkıyor, parkta oturuyor, yemek yiyor, sevgilisiyle dolaşıyor, gecenin bir vakti evine gelip yatıyor. Hiç mi çişi gelmedi? İnanılacak şey değil. Parktayken sıkışmış, gövdesi kalın bir ağaca yanaşmış, kimse geliyor mu diye yanına yöresine bakındıktan sonra ağacın dibine işemiştir. Ayak yolundan çıkınca tıraş oldu, yüzünü yıkadı, giyindi, çıktı. Nişantaşı'ndan Maçka'ya tramvayla geldi. İnerken ayağı kaydı. Geceden ıslak taşlar donmuş, kaygan. Yokuş aşağı yürüdü. Çekine çekine basıyor yere. Başında tablası, geç kalmış bir simitçi geçiyordu yanından. Durdurdu, bir simit aldı. Kadının biri evinin önünde kilim silkiyordu. O geçerken durdu. Sonra yine başladı. Güzel kadın ama asık yüzlü. Hep asık yüzlü oluruz ya da sırıtkan. Simit yiyerek yürüyor. Tek tük geçenler dönüp ona bakıyorlar. Kılığı düzgün bir adamın sokakta simit yemesi yasaktır. Bütün yasaklar gibi bunun da bir kaçamak yolu yok mu? Simidi kır, cebine sok. Tek elinle bir lokma koparıp kimseye sezdirmeden ağzına at. Ama ben dişlerim sağlamken ısıracağım. Manav evinin ardına kadar açık sokak kapısından girerken simit bitti. bir cigara yakıp ilk iki katın merdivenlerini tırmandı. Son katın sahanlığında yalnız bir kapı vardı. Kapıyı açıp durdu. Bu aydınlık büyük odada ellerinde paletleri, sehpaların önünde dikilenler dönüp ona baktılar. Bir "oo" sesi duyuldu. Sonra bu koku. Birden az önce kararsız sokağa çıkalı beri duymak istediğinin hep bu koku olduğunu anladı. Yağlı boya, bezir yağı kokusu. "Girite kapa yahu, donduracaksın bizi," diyordu Sadık. Çok mu durmuştu kapıda? Girdi, kapadı. "Hepinize merhaba," dedi. "Merhaba." Sadık'tan başka iki kız, sekiz erkektiler. 10 öğrenciden fazla çalıştırmazdı Sadık. Beğendiklerini çalıştırırdı yalnız. "Sabahleyin seni konuşuyorduk," dedi Sadık. 5 gün oldu galiba görünmüyorsun. Dayak yediği terzileri buldu herhalde. 5 gündür herifleri dövüyordur," diyordu. "Ya da otomobil çarptı, öldürdü." Buna en çok Sami üzüldü. "Öldün diye değil, tabii portresi yarıda kalacak diye. Ne dersin, sonunda en olmayacak ihtimal üstünde anlaştık. Tutmuş, bir işe girmiştir," dedik. "Tamam, bu gerçeğe dayanarak bir genellemeye gidebiliriz. Sanatçının sezgisi yanılmaz." Gülerek hep birden konuştular. "Yalan. Yok canım, olmaz bu. Fırçalarımın üstüne bahse girelim. Alay ediyor." Sandalyelerden birini her zamanki yerine pencerenin önüne çekip oturdu. "Alay falan değil," dedi. 4 gün önce bir sokak levhasında iki öksüzler sokağı adını okuduğum zaman kendi kendimi bir işe atadım. Şehrin sokak adlarını toplayacak, bunlar üstüne düşünecektim. İspatı burada. Eliyle defterinin bulunduğu cebi üstüne küt küt vurdu. 3 gün çalıştım bu işte. Dün öğlen bıraktım. Hangi sokağa gitsem ardında hep o bir omuzu düşük adam vardı. Şimdi yine aylağım. Ayakkabılarına bakıyordu. Kimse konuşmadı. İçinizde iki öksüzler sokağından geçen olmuştur belki ama bilmezsiniz. Çoğu iki katlı, yeni ya da yeni görünen evler. Charlotte'un Easy Street dediği sokaklardan. Ben eli paketliler sokağı diyorum. Komşusunun saygısını yitireceğinden başka sıkıntısı olmayanlar yaşar burada. Ama adı? Kimmiş bu iki öksüz? Adlarını sokağa verdirecek ne yapmışlar, nasıl yaşamışlar? O gece içmemiştim ama bir elektrik direğine yaslandım. Sokağa güney yönünden girer de bir direğe dayanmak gereğini duyarsanız üçüncü direğe dayanın. Boyunuz benimki kadarsa gözünüz hizasında çakıyla kazılmış bir ah göreceksiniz. İstemiyordum. Bunu kazıyan salt karşı evde oturması mümkün uzun tırnaklı bir kız yüzünden kazımış olsun. Eli paketlilerden bıkamaz mıydı? Yine de yarım saatten fazla evin aydınlık perdelerine baktım. Kimseyi görmedim. 3 gündür başka sokaklarda gördüm. Bir aslan yatağı sokağı var, bol dönümeçli. Bir zamanlar köşelerden birine bir gerçek aslan yerleşti de bütün şehir onu seyre mi koştu, yoksa aslan dedikleri övüngen mahalle kopuklarından biri miydi? Ya o sonuna dek gidip de bir tek servi göremeyeceğiniz sıra serviler caddesi? Asfalt, üst üste beton yapılar, otomobiller sürüsü, hızlı yürüyen insanlar sürüsü. Bu yolun servili olduğu zamanlarda insanlar böyle mi yürürdü? Kimse karşılık vermedi. Sol kulağının memesini kaşıdı. Biriniz gitse, iki öksüzler sokağının resmini yapsa ne olur? Hem sokağı, hem dirsekteki ahı, hem iki öksüzü bize anlatacak sizler değil misiniz? Ama çıkmazsınız buradan, çekinirsiniz. Ya soğuktan, ya sıcaktan, ya da sokağın önüne sehpayı kurduğunuz zaman insanların alayından korkarsınız. Oysa bir başlasanız alışacak hepsi. Bir gün yaptığınız resme merakla bakan bir haylaz oğlandan başka kimse görmeyecek sizi. Çekinmeyin. Ama omuzu düşük adamdan sen de çekinmedin mi, dedi Necmi gülerek. Ben başkayım. Ben de başkayım. Fatma'ydık. Doğru, hep başkayız. Ayak bastığımız her yer dünyanın merkezi oluyor. Her şey bizim çevremizde dönüyor. Sadık fırçayla tahtaya vurdu. Haydi bakalım, dalga geçtiğimiz yeter, dedi. Sen de kes artık tıraşı da millet çalışsın. Sehpalarının başına döndüler. Sami kendininkini getirdi. Onun yakınına yerleştirdi. Tuvali çıkarıp bir başkasını taktı. Ara sıra benden yana da bakarsın elbet abi, dedi. Karşı evin penceresindeki koca karıya bakıyordu. Başını çevirdi. Elbet sana da bakacağım. Kaşlarını çatıp dudaklarını ıslık çalar gibi uzattığın zaman. Gözlerini kaldırdığında birbirimizi göreceğiz. Biliyorum mavi gözlüsün. 3 hafta önce yüzünden sargıyı çıkardığı gün Sami resmini yapmak istemişti. Olur mu? Ne zaman geleceğim belli olmaz. Doğru dürüst de oturamam ben. Bakınırım, kıpırdar dururum. Kıpırda var abi. Fotoğraf çekmeyeceğiz. Sadık izin verince daha o gün başlamışlardı. Burada öğleye değin kalırdı. Öğle sonraları başka bir atölyede olurdu. İşte 5 gündür uğramıyordu. Demin anlattıkları doğru muydu? Eksikti. 5 gündür Ayşe yoktu. Kulak memesini kaşıdı. Hep böyle olurdu burası. Sadık sehpaları dolaşır, fısıldar gibi konuşulur, arada biri öksürür, birisi sobaya kömür atardı. Selma bazen daldırıp bir hava tutturacak olsa nükte hazırdır. Dinleyin, Skala'dan konuğumuz var. Kalktı, paltosunu çıkarıp yine oturdu. Resmini merak ediyor ama Sami bitmeden göstermez. Başladığının 2. günü Sadık, sehpanın yanına gelip durunca çocuğun yüzü kararır gibi olmuş, o da rahat bırak çocuğu, bildiği gibi yapsın şunu. Ukalalığını başka zaman gösterirsin demişti. Sadık gülmüştü çekilirken. Artık yanlarına gelmiyordu ama biliyor, bir gün gelecek. Sen bu eve manavın evi dedikçe kızardım ya, hakkım varmış. Geçen de doktora sordum. Evi dedesi yaptırmış. Beşiktaş pazarında manavmış diyecek. Oysa bir kere daha onun dostluğundan şüphelenecek. Arada resim satın almadığım için mi diye düşünecek. Saatine baktı. 12'ye geliyordu. Koca karı camın ötesinde yerindeydi. Kadının aklından geçenleri biliyorum. İlgilendirmiyor beni. Sevmiyorum. Başını çevirince Sami'nin gözlerini gördü. Sonra ötekileri. 1-2 yıl sonra bunlar gidecekler. Burada başkaları olacak. Bir başka mavi gözlü çocuk onun resmini yapacak. Değişmeyen Sadık, o, bir de karşı evin koca karısı kalacaklar. Bu hep sokağa bakan kadın. Birden içini bir yere, bir şeye geç kaldığı duygusu kapladı. 28 yaşındaydı, tedirgindi. Kalktı, paltosunu astığı köşeye yürüdü. Ardından Sami de geldi. Nereye abi? Hiç, gidiyorum. Öğle yemeğine bize gitsek, annem? Olmaz, birisi bekleyecek beni. Yalan söylüyor. Orada bilmediği insanlar vardır. Rica ederim, çıkarmayın ayakkabılarınızı. Çıkarmazsınız ama çıkarmadınız diye kızdıklarını sanırsınız. Hele hatır sormanın yapmacığı paltosunu giydi. Eyvallah dedi, çıktı. Merdivenlerden hızla indi. Sokağa varınca baktı. Geç kaldığı bir şey yok. Her şey her zamanki gibiydi. Motor gürültüsü, kalkık yakalı, hızlı yürüyen, kayıtsız insanlar. Akaretler durağına yürüdü. Tramvaya binerken kaval kemiği basamağa çarptı. Canı yandı. Ama aldırmadı. Kalın enseli bir adamın arkasındaki boş yere oturdu. Sami'yi düşündü. Çıkarılmadık ayakkabılara, şuraya buyurunlara, hatır sormalara rağmen gitseydim acaba kimleri görecektim? Gitseydi beyi tanıyacaktı. Bu fırsat kaçtı. İkinci fırsatın bunca çabuk çıkacağını kim diyebilirdi? O da oldu. Dolmabahçe durağında iki yandan gelen 2 tramvay yan yana durdular. Başını sola çevirseydi onu görecekti. Beynin yüzü ondan yanaydı. Ama onun aklı fikri önündeki adamın kulağının ardındaki kirdeydi. Bu kirin biçimi onu müthiş ilgilendiriyordu. Sonunda Matisse'in bir desenine benzetti. İçi rahatladı. Karaköy'de de indi. Yemek yedi. Lokantadan çıkınca gökyüzüne baktı. Bulutlu. Yağmur mu, kar mı, bir şeyler yağdı, yağacak. Oysa yürüyerek sinemaya gitmek istiyordu. Yürüdü de. Yüksek kaldırımı tırmanıp tünele varınca köşelerinden birinde kitapçı, ötekinde bakkal dükkanı olan sokağı gördü. Döner dönmez çevresindeki gürültüyü yitirir gibi oldu. Eskiden haftada 3-4 gün yolu burada biterdi. Durup sağ ilerisindeki yapılardan birinin büyük pencereli üst katına baktı. Pencereler açıktı. Orada. Sonra kafasındaki alışverişten utandı. Geri dönüp sokaktan ayrılırken paltosunun yakasını kaldırdı. Ellerini ceplerine sokup kalabalığa karıştı. Sinemaya girdiğinde üstü başı az ıslaktı. Önce 100 numaraya girdi, çıktı. Bir sigara içti. Salon pek kalabalık değildi. Paltosunu çıkarıp ortalarda bir koltuğa oturdu. Gelenlerin çoğu kadın. Bir de belki 2 saatlik aylaklar, okul kaçakları. Şunların arasında sevilmeye değer birkaç kişi niye olmasın? Tok karın iyimserliği mi yoksa? Başlama saati yaklaştıkça boş yerler doluyor. Bir kadın yanındaki koltuğa doğru geldi. Kadının yüzünde sanki koyu vişne bir ağızla Romalı heykel burnundan başka bir şey yoktu. Koyu vişne kıpırdadı. Sahibi var mı efendim? Orada duran paltosunu kucağına aldı. Kadın oturdu. Çantasının üstünde uzun tırnaklı uzun parmakları vardı. Az sonra ışıklar sönünce kadın koltuğun ötesine doğru toplandı. Bu çabuk kaçış onu yanındakinin bir yerine gerçekten değmiş gibi üzdü. İçinde kıpkızıl bir öfke kabardı. Hay lanet olası, insan mı beynine? Kendine güç tuttu. Bu öfke bir kırgınlık, bir başkalarına küsme duygusuyla karışıktı. Seveceğini sandığı insanlar bunlar mıydı? Perdede dünya haberleri gösteriliyor. Bu karının yanında kalırsa bir şey göremeyecek. Kalktı. Sıradan çıkarken birinin ayağına bastı. Adam hiç seslenmedi. Çüş falan deseydi bir yanını kırardı. Gitti, ileride boş bir yere oturdu. Arkasında alacakaranlıkta belli belirsiz kıpırdayan insan suratlarına meydan okurcasına baktı. Ama onu kimse görmedi. 2 saat sonra kalabalığın içinde sinemadan bir dar sokağa çıkan sanki başka birisiydi. Düşünüyordu. Çağımızda geçmiş yüzyılların bilmediği kısa ömürlü bir yaratık yaşıyor. Sinemadan çıkmış insan. Gördüğü film ona bir şeyler yapmış. Salt çıkarını düşünen kişi değil. İnsanlarla barışık. Onun büyük işler yapacağı umulur. Ama 5-10 dakikada ölüyor. Sokak sinemadan çıkmayanlarla dolu. Asık yüzleri, kayıtsızlıkları, sinsi yürüyüşleriyle onu aralarına alıyorlar, eritiyorlar. Saatine baktı. 4:30'a 5 vardı. Eve gidip okusam. Durağa yürüdü. Bunları kurtarmanın yolunu biliyorum. Kocaman sinemalar yapmalı. Bir gün dünyada yaşayanların tümünü sokmalı bunlara. İyi bir film görsünler. Sokağa hep birden çıksınlar. Kafasından geçene güldü. Duraktakiler dönüp baktılar. Kadının biri kaşlarını çattı. Sokakta kendi kendine sesli gülünemeyeceğini bilmeyen yoktu. Ne adamlar be? Güldüysem güldüm. Size ne? Duramadı orada yürüdü. Eve gitmeyecek. İçindeki sinemadan çıkmış kişiyi öldürdüler. Sağ kalan sıkıntılı, kızgın. Hep ölçülü, biçimli mi davranmak gerek? Kim demiş? Başkaları ona eve gidecek sanırken o gidip bir meyhanede içecek. Yolun çivisiz yerinden karşıya geçti. Kayıp giden otomobiller duraksadılar. Bir şoför sövdü. O duymadı. Bir haneye girince ışıkları yaktılar. Bu, önüne 3 ayaklı, yüksek iskemleler sıralanmış, temiz çinko tezgahlı, küçük yere ilk giren oydu. Arkada bir tek masa vardı. Duvardan yana, tezgahın önüne oturdu. Karşısındaki raflarda boy boy şişeler sıralı. Adam, el alışkanlığı, kuru çinkoyu kurulayarak yaklaştı. Ne istersiniz? Kavaklı dere, ılık olmasın. Meze? Ne varsa, bir de midye dolması. Adam gitti. Duvardaki deliğe seslendi. Stadyum gişelerindeki delikler gibi. Kimler vardı orada acaba? Bir kadın mı? Önlüğü ellerinde kirli bir oğlan mı? Bütün gece ne yaparlar? Ne de meraklıyım. İlk bardağı sonuna dek içti. Susamıştı. Sanki içi ısındı. Paltosunu çıkardı. Bir sigara yaktı. Şimdi çevresine bakabilir ama yalnız meyhaneciye bakıyor. Yaşlı değil. Yeni gelen 2 kişiye içki veriyor. Burnu üstüne bir şeyle vurulmuş da ezilip öyle kalmış gibi. Az sonra içerisi dolacak. Kimisi içtikçe cıvıyacak, kimisi yayık yayık ona dert dökecek. Çekilir mi? Acıyor şu adama. Ne sıkıcı işleri var insanların. Merhaba dedi biri arkasından. Başını çevirince aktörü gördü. Merhaba, gelsene. Yanındaki iskemleye oturdu. Pek sevmez onu, çok konuşur. Ama bu gece varsın konuşsun. Bir şişe daha getirtti. Oyun yok mu bu gece diye sordu. Var ya, bugün izin günüm. Bir sigara çıkardı, eğildi onunkinden yaktı. Gelirken senin ressam kızı gördüm dedi. Boş ver. Ne oldu? Ayrıldık. Neden? Uzatma. Başkasıyla gördüm yolda. Bir kızardı ki sorma. Oysa yüzüme söyleseydi, bir başkası var deseydi sevinirdim. Atma. Kızdı, inanmıyordu. Aktör bardağını kaldırdı. Susuzluktan sonra sululuk dedi. İçtiler. Meyhane yükünü almış, boş yer yok. Hava dumanlı. Herkes bağıra bağıra konuşuyor. Gözü gişe deliğine takılıyor. Garson eğilmiş içeriye bağırıyor. Şu deliğin ardında aktör lafını kesiyor. Bırak o deliğin ardını da bana bak. Yolsuzum ben diyor. Aldırma. Niye ilkten kafayı tutmadan söylemedi bunu? Hepimiz güdüküz. İçkiden umarız. Karidesi elle yiyorlar. İşin yok. Nereden buluyorsun bunca parayı? Çalıyorum. Garson boşların yerine dolu şişeler koyuyor. Aklına sinemadan çıkınca düşündükleri geliyor. Bugün insanları kurtaracak çareyi buldum. Birisi radyoyu açmış, cırlak bir kadın sesi. Yok mu? Nedir bunun çaresi diye soruyor. Katıla katıla gülüyorlar. Bütün içenler dönüp bakıyor. Onlar da gülüyorlar. Baksana kardeşim, şu zırıltı bitince piyano çalınan bir yer bulsana bize diyor garsona. Az durun. Esnaf bu. Ötekileri uyutacak. Aktör. Neydi o çare diyor. Hangi çare? Kadının sorduğu mu? Kalantor bir koca. Artık çok kolay gülüyorlar. Sonra piyano başlıyor. Birden kendini Ayşe'nin atölyesinde buldu. Ne derdi şu çalınana? Appassionata. Önce kapıyı kilitlerdi. Pikaba plakları sıralar, ilk sesle birlik uzandığı sedirde olurdu. Başını kucağına alırdı. Oysa her sefer kapıyı kilitledi diye kızardı. Duvarda griler, uçuk maviler asılıydı. Temmuz sarısı, Mayıs'ın esmerimsi yeşili. Ayşe insan resmi yapmazdı. İnsanlardaki her duygu bir renktir derdi. Gözünün merceğinde donuk bir istek, kara. Saçlarını karıştırırken tutar elini öperdi. Sonra Appassionata'nın kafasında boyadığı rengi düşünürdü. Kırmızımsı benekli, upuzun bir boz. Kes şu zırıltıyı diye bağırdı biri. İrkildi. Kimse aldırmadı. Artık aktörün sesini duydu. Kiremitlerden biri çatlak olmasa dam akmaz dedikten sonra onu öpmem gerek. Dudaklarını öperken ısırıyorum. Oyundan sonra alçak diyor. Söyleyeceğim yönetmene bir daha yaparsan. İnadına ısırıyorum kaltağı. O sahnenin ortasındadır hep. Ben sırtım seyircilere dönük, kollarım yukarıda yaklaşıyorum. Kiremitlerden biri çatlak olmasa dam akmaz diyorum. Ne boktan laf değil mi? Başına geleceği biliyor. Titriyor dudakları. Ne dudaklar? Bilirsin. İri iri. Üstelik boyalı. Ya seyircilere söylerse? Aktör güldü. Söylemez. Yüksek oyuncu o. Yönetmene bile söylemez. Hamlet, itsin sen it. Boş ver Otello, dedi aktör. Otello deme bana. Değil misin? Bırak şu alık arabı. Tezgahın ardındaki adamı çağırdı. Doldur şu bardakları kardeşim. Adın ne senin? Mecit, dedi adam çekilirken. Hamlet, duydun mu herifin adını? Hamlet deme bana. Peki, peki Hamlet. Aktör kollarını kaldırıp bağırdı. Seni içinin demir parmaklarından azat edeceğim. Bütün sarhoşlar dönüp baktılar. Aktörün rol yaptığının farkında değiller. Kavga çıkacak diye gözleri şakıyordu. Hangi boktan oyundan bulam? Unuttum, dedi aktör. Mecit miydi adı? Deliler gibi güldüler. Ötekiler bezgin. Şimdi onlarla ilgilenmiyorlardı. Meyhanecinin adına pek tutuldular. Yoksa bu kadar içmezlerdi. Mecit, doldur şu bardakları kardeşim, diyorlardı sık sık. Piyano çoktan susmuş, içenlerin çoğu gitmişti. Aktör deminki hikayeyi yeniden anlattı. Bu gece senin yerine onu başkası öpüyordur. Sus, dedi aktör. Öyle istiyorum ki kaltağı. Bardağını kaldırdı. Dünyadaki bütün kaltakların sağlığına, dedi. Ama içemedi. Bardağı bıraktı. Yüzü sarardı. İskemleden aşağı kaydı. Aktörü parmak kapıdaki odasına bıraktılar. Şoför olmasa onu taşıyamazdı. Kendini koyvermiş, lapa gibi. Sonra taksi evinin önünde durdu. Yol çok kısa geldi ona. Şoförün parasını verdi. Umduğundan çok vermeli. Canım tek kelime duymak istemiyor. Merdivende başı döndü, tutundu. Dış kapı gece gündüz açıktır. Kendi kapısını anahtarı bir türlü uyduramıyor. Kertikli yeri alta mı gelecekti, üste mi, unutmuş. Söve söve sonunda kapıyı açtı. Ayak yolundan yana yürüdü. Döşeme ayaklarının altından gidip gidip geliyordu. Bir yüzümü yıkasam, musluğa uzandı, tutamadı. Ayak yolunun açık kapısından yana upuzun düştü. Sonra baktı, o tiyatroda oturuyor. Sahne şıpır şıpır akıyor. Kiremitlerin hepsi mi çatlak, bir de koku. Nereden geliyor bu? Ardına baktı. Kapı bir lağıma açılmış. Kimse kapamıyor. Çevresinde hiç kadın yok. Tümü de erkek. Tıraş olmuşlar, şap sürmüşler suratlarına sanki. Karalar giymişler, gözleri sahnede. Ortada bir kız duruyor. Sırtı dönük adam arkadaşı değil mi? Sızmıştı o ya. İşte ayılmış gelmiş. Kıza yaklaşıyor. Isıracak mı yine? Kız aktörü itip sahnenin önüne yürüyor. Yüzü kıpkızıl boyalı. Ağlıyor. Şaşılacak şey bu akan yaşın boyaları silme işi. Bakın bu adam her gece ısırıyor beni diyor. Şimdi kalkıp aktörü döverler. Kız şaşkın, öyle duruyor. Kimse kıpırdamıyor. Şaplı yüzler kırışmış, gülüyorlar. Nedense içini bir korku kaplıyor, kalkıyor. Salon sımsıkı. Nasıl kaçacak? Omuzlara basa basa koşuyor kapıya. Bağırıyorlar. Birkaçı yumruk gösteriyor. Şimdi lağımın içine yürüyor. Koku artmış. Bu şehrin böyle bir lağımı olsun. Ummazdı. Işıklı. İki yanında kapılar var. İnsanlar girip çıkıyor. Beyaz önlüklü bir kadın ona doğru koşup önünde duruyor. Ah diyor. Baban sandım seni. Sizin evde hizmetçiydim ben. Tıpkı baban gibisin. Bir bıyıkların eksik. Defol. Babama benzemem ben. Niye kızıyorsun? Babaya çekmek kötü bir şey mi? Yaman adamdı senin baba. Defol. İstemiyorum. İstesen de istemesen de onun gibisin sen. Bak, nasıl bakıyorsun bacaklarıma? Hayır, hayır sus. Kadın gülüyor. Korkunç bir öfke kabarıyor içinde. Üstüne yürüyor. Ama kadın artık yok. Çevresinde kendi halinde insanlar var. Kokuyu duymuyorlar mı? Oysa çatlayacak. Ya bu dondurucu soğuk? Kendine geldi. Baktı kafası kubura yakın, az daha uzandı. Öğre öğre kustu. Kalktı. Üstü başı ıslanmış. Titriyor. Yüzünü yıkadı. Ağzını çalkalayıp su içti. Biraz açıldı ama kafası boş. Ağrıyor. Sanki çok önemli bir işi varmış gibi birden yürüdü. Oturma odasına girdi. Doğru pencereye gitti. Dün gece kırdığı camı yokladı. Takılmış. Birinci ayrımın sonu, sayfa 22.